Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden, Muhammed Taki Tasfiyeçi'den, Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resul ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 19 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 30 Mart 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumu ardından Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü üzerine din alimi Sayın Şeyh Murtaza Torabi ile yapılan röportaj, İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadetine özel program, İsrail hakkında bilinen 10 yanlış podcast'i ve Neçhül Bela Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur arkadaşım,
Mesut Ketani,
sizlere akşam haberlerini sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi'den Kur'an-ı Kerim'in insan inşa eden öğretilerine uymaya vurgu. Hamas ve İslami Cihat liderlerinden İran'a teşekkür. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü İran'a nükleer silahı yok dedi. Lübnan Hizbullah, Siyonist askeri mevzilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin direniş ateşkes müzakereleri için şartlarını duyurdu. Ve Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları sürüyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i tüm düzeylerde Kur'an-ı Kerim'e teveccühün hayata geçirilmesi ve yetkilerin Kur'an-ı Kerim'in insan yapan öğretilerini hayata geçirmeyi unutmamada gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün Tahran'da İmam Hümeyni Müsallası'nda düzenlenen Kur'an-ı Kerim hadimlerine takdir etme etkinliğinde yaptığı konuşmada Cumhuriyet ve İslamiyet'in İran'ın iki temel sütunu olduğunu ve İran milletinin yaşamlarının içinde Kur'an-ı Kerim'in bulunmasını esas talep olarak istediğini belirtti. Reis'e İslam hükümetin Kur'an-ı Kerim ve öğretilere uyarınca kurulması gerektiğini işaretle insanın mutluluğunun Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine uymaya bağlı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün Müslüman toplumunda birlik şifresinin Kur'an-ı Kerim'e teveccühten ibaret olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı bazı ülkelerde hükümetlerin desteğiyle Kur'an-ı Kerim'in ateşe verilmesinin Kur'an'ın azametinin farkında olduklarından kaynaklandığını kaydetti. Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerine de değinen Cumhurbaşkanı, Siyonistler ve insan haklarını savunduğu iddia eden Batılıların cinayetlerinin derinliğini işgal altındaki Filistin ve Gazze'de görmenin mümkün olduğunu, insan haklarının en büyük ihlalcilerinin sözde savunucuları olduğunu ifade etti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyade Nehale, İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş gruplarına ve Filistin halkına sağladığı stratejik destek için teşekkür etti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyade Nehale Başkanlığındaki heyetlerin Perşembe günü İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldiği belirtildi. Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Siyonist İsrail ile dolaylı herhangi bir müzakerenin başarılı olması için Gazze saldırılarının tamamen durması, işgalci güçlerin buradan çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve yardım girişlerinin kesintisiz olarak yapılması gerektiği vurgulandı. Hamas ve İslami Cihat liderleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş gruplarına ve Filistin halkına sağladığı stratejik destek için teşekkür etti. Açıklamada İslam ümmetine İsrail'in her gün işlediği katliamlara karşı öfkesini gösterme ve meşru yollarla bunlara karşı koyma çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca Gazze'de halkın iradesi dışında yeni bir durum oluşturma amacıyla yapılan plan ve projelerin reddedildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyonistlere sağladığı koşulsuz şartsız desteğine değinen taraflar bu görüşmede işgalci rejimi askeri desteğinin devam etmesi ve rejimin işlediği cinayetlerin siyasi araçlarla örtbas edilmesinin suç ortaklığı anlamına geldiğini belirtti. Hamas ve İslami Cihad liderleri Yemen, Irak ve Güney Lübnan cephesindeki direniş operasyonlarına takdir ederek bu sürecin direniş cephelerinin birliğini teyit ettiğini ve Filistin halkının işgalle mücadelede yalnız olmadığını kanıtladığını vurguladı. Filistin halkının Batı Şeria'daki baskınlar ve saldırılar, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlaller göz önüne alındığında İsrail'e doğrudan ve açık bir çatışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada tüm bu çatışma alanlarında direnişin tüm şekillerine başvurulması gerektiği aktarıldı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, uranyum zenginleştirme kategorisinin nükleer silah üretme sürecinden ayırarak, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerine rağmen nükleer silah üretmediğini duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, Amerikan Ağ, PBS ile yaptığı röportajda İran'ın büyük miktarda yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum rezervine sahip olduğunu ve bu konunun doğal olarak ajansın dikkatini çektiğini, çünkü nükleer silaha sahip olmayan başka hiçbir ülkenin bu düzeyde zenginleştirme yapmadığını belirtti. Grossi nükleer silah üretiminin karmaşık bir süreç olduğunu ve zenginleştirilmiş uranyumun yanı sıra daha fazla önlem gerektiğini belirterek Kuzey Kore gibi nükleer silah arayanların bu alanda deneyler yaptığını sözlerine ekledi. Bu sohbetin bir başka bölümünde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü İran'ın barışın nükleer programına ilişkin siyasi iddiaları yenileyerek İran'da zenginleştirme sürecinin arttığını ve nükleer malzemelerin çok yüksek düzeyde zenginleştirildiğini söyledi. İran'ın nükleer anlaşmada aldığı telafi edici tedbirlere değinen Grossi, ajansın erişiminin kısıtlandığı iddiasını yeniledi ve nükleer bir gün yeniden başlatılması halinde mevcut durumun devam etmesinin ajansın işlerini zorlaştıracağını ifade etti.
Lübnan Hizbullah'ı bir kez daha işgal altındaki toprakların kuzeyinde Siyonist rejimin askeri üslerini füze saldırısıyla hedef aldı. İrna'nın haberine göre Lübnan Hizbullah yaptığı açıklamada direniş mücahitlerinin Gazze şeridindeki Filistin halkının direnişine destek vermek amacıyla cumartesi günü Hirba Mar olarak bilinen işgalci rejimin askeri üssüne saldırdığını duyurdu. Hizbullah da bir başka açıklamasında işgalci güçlerin Rahab üssü ve çevresindeki hareketlerinin direniş güçleri tarafından roket ve top atışlarıyla hedef alındığını, bunun da Siyonist işgalci güçlere büyük zarar verdiğini duyurdu. Bu habere göre direnişçiler, Siyonist yerleşim yeri Kabul'de işgalci güçlerin pusu kurduğu bir binayı da hedef aldı ve bunun sonucunda Siyonist güçler zarar gördü. Siyonist rejimin toplarının Lübnan'ın güneyindeki Yaron kasabasını hedef almasının ardından Lübnan Hizbullah'ı Siyonist ordunun mevzilerine saldırdı. Son birkaç ayda Siyonist rejimin işlediği korkunç suçların ve bu rejimin Gazze şeridinde Filistinlere uyguladığı soykırımın ardından Lübnan Hizbullah'ı işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Siyonist askeri mevzileri hedef aldı. Bu bölgelerde yaşayan Siyonistlerin korkmasına neden olan bir konu ve şu ana kadar on binlerce Siyonist direniş saldırıları korkusuyla Lübnan sınırlarına yakın yerleşim yerlerini terk etmiştir.
Gazze şeridindeki Filistin direnişi, Siyonist rejim ile ateşkes anlaşmasına varılması ve esir takasına yönelik müzakerelerin başarıya ulaşması için şartlarını belirtti. Hamas ve İslami Cihad bugün Siyonist rejimle dolaylı müzakerelere ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Hamas ve İslami Cihad'ın ortak açıklamasında müzakerelerin başarısı Gazze şeridindeki savaşın tamamen durdurulmasına, tüm işgalci güçlerin buradan çekilmesine, yeniden edilenlerin geri dönmesine ve bu bölgeye yardım gelmesine bağlıdır denildi. Açıklamada ayrıca Gazze şeridinde yeni bir gerçeklik yaratacak her türlü projeyi veya siyasi adımı reddediyoruz ifadesine yer verildi. Filistin Özel Teşkilatı yeni kabinesinin aşırı çörenlenen pazar günü yapılması planlanıyor. birkaç gün önce Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Muhammed Mustafa'yı yeni kabineyi kurma görevine atamıştı.
Filistin kaynakları Siyonist rejimin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu. İşgalci güçlerin Gazze Şeridi'ne açtığı soykırım savaşı 176. gününe girerken, Filistin Enformasyon Merkezi muhabirleri işgalci ordunun bugün çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlediğini ve top atışı gerçekleştirdiğini bildirdi. Yerel kaynaklar işgalci güçlerin Gazze Şeridi'nin orta kesimine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini ve Gazze kentinin güneyindeki Salahaddin Caddesi üzerinde yer alan Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenleri açtığı ateş sonucu 8 kişinin yaralandığını ifade etti. İşgalci ordu dün gece yarısı Rafah'ın doğusuna yoğun bir şekilde ateş açtı ve top atışı yaptı. Han Yunus'un doğusundaki El Karara beldesinde 2 gün önce işgalci ordunun düzenlediği saldırıda onu El Abadili ailesinden olmak üzere 13 kişinin şehit olduğu kaydedildi. Bu arada işgalci güçlerin Gazze kentinin batısındaki Eş-Şifa Hastanesi ve çevresine saldırılarını 13 gündür sürdürdüğü, yargısız infaz yaptığı, bölge sakinlerini gözaltına aldığı ve göçe zorladığı belirtildi. İşgalci güçlerin ayrıca Han Yunus'taki El Emel ve Nasser Hastaneleri ile çevrelerini 7 gündür hedef aldığı ifade edildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı işgalci ordunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 8 katliamda 82 kişiyi şehit ettiğini ve 98 kişiyi yaraladığını açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı işgalci ordunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 32.705 kişinin şehit düştüğünü ve yaralı sayısının da 75.190'a ulaştığını bildirdi. Öte yandan Siyonist işgalciler ile Filistinli gençler arasında Batı Şeria'nın Cenin'in basında yer alan Kabatiye bölgesinde çıkan çatışmada 13 yaşındaki bir Filistinli çocuk şehit olurken 3 genç de yaralandı. Siyonistlerin Kabatiye bölgesine saldırmasının ardından Filistinli direnişçiler işgalciler ile çatışmaya girip onlarca el yapımı ve yol kenarına yerleştirilen bombalarla işgalcilerin zırhlı ve askeri araçlarına zarar verdiler.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında Birleşmiş Milletler, Lübnan Geçici Barış Gücü, UNIFIL, mensubu 3 asker ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait insansız hava araçları, UNIFIL'in Lübnan'ın Rimeş beldesi yakınlarındaki zırhlı aracını hedef aldı. Saldırı sonucu 3 UNIFIL askeri ve mütercim olarak görev yapan bir Lübnanlı sivil yaralandı. Olay bölgesindeki yaralı askerin hastaneye nakli için bölgeye helikopterler sevk edildi, aktarıldı. Öte yandan İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada Rimeş beldesinde UNIFIL'e ait aracın hedef alınmadığını ileri sürdü. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada saldırının yapıldığı onaylanarak bu bağlamda incelemelerin sürdüğü ifade edildi.
Suriye işgalci İsrail varlığının dün şafak vakti Halep kırsalındaki bazı noktaları hedef alan ve çok sayıda sivil ve askerin şehit düşmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırganlığını kınayarak İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ciddi ve tekrarlanan şekilde ihlal etmesi karşısında tüm dünya ülkelerine sorumluluklarını üstlenmeleri, Siyonist yapıya ve onu destekleyenlere saldırılarını ve suçlarını durdurmaları çağrısında bulundu. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bugün bir kopyası Sana'ya ulaşan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Suriye Arap Cumhuriyeti işgalci İsrail varlığının bugün şafak vakti Halep kırsalındaki birçok noktayı hedef alan çok sayıda sivil ve askerin şehit olması, yaralanması ve maddi kayıplarla sonuçlanan terör saldırganlığını kınıyor. Bakanlık açıklamasında ayrıca ırkçı Siyonist yapının bu saldırıyı Siyonist yapıyla ittifak kuran silahlı terör gruplarının İdlib ve Halep'in batı kırsalından saldırılar ve insansız hava aracı saldırılarıyla aynı anda gerçekleştirmesi tesadüf değildi dedi. Bakanlık İsrail'in bu bariz saldırganlığının işgalci İsrail güçlerinin dün Şam kırsalında bir konut binasını hedef alarak iki sivilin ölümüne ve maddi hasara yol açan başka bir saldırısından sadece birkaç saat sonra geldiğini de kaydetti. Suriye Arap Cumhuriyeti, İsrail'in Suriye topraklarını ihlal etmesinin ve yerleşim yerlerine yönelik tekrarlanan saldırılarının bu varlığın saldırgan ve barbar doğasını kanıtladığını vurguluyor açıklamasında diyen bakanlık, Siyonist faşizmin Filistin halkına karşı işlediği bu saldırıların ve günlük soykırım suçlarının bölgedeki istikrarsızlığın ve halkların çektiği acıların ana sebebi olduğunu yineliyor ifadelerini sözlerine ekledi. Bakanlık açıklamasını şöyle tamamladı. Suriye Arap Cumhuriyeti, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ciddi ve tekrarlanan şekilde ihlal etmesi konusunda tüm dünya ülkelerine sorumluluklarını üstlenmeye ve Siyonist yapıya ve onu destekleyenlere Filistin, Suriye ve Lübnan'daki saldırılarını ve suçlarını durdurmaları ve bu oluşumun yetkililerini ve liderlerini bölge halklarına karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutmaları çağrısında bulunuyor.
İslami Direniş Hareketi Filistin Toprak Günü münasebetiyle bugün yayımladığı bildiride Aksa Tufan Operasyonu Filistin halkının topraklarını ve kutsal değerlerini savunmak, meşru haklarını söküp almak, bağımsızlık ve mültecilerin geri dönüşü gibi hedeflerine ulaşmak için verdiği mücadelenin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti. Toprak Günü'nün bu yıl Filistin halkının Gazze şeridinde 6 aydır kahramanca yürüttüğü Aksa Tufan Operasyonu'na denk geldiğini belirten Hamas, Aksa Tufanı şehitlerinin ruhlarının 30 Mart 1976'da 1948 yılında El Müselles, El Celil ve El Neba bölgelerinde şehit düşen Filistinlilerin ruhları ile buluştuğunu söyledi. Toprak Günü'nün Filistin halkının mücadelesinde onurlu bir dönüm noktası olduğunu diri getiren Hamas, başka Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere tarihi Filistin topraklarını işgalden kurtarmanın ancak kapsamlı bir direniş ile mümkün olacağını ifade etti.
Ve yerel yetkililerin bildirdiğine göre Hollanda'nın doğusundaki Ede kasabasında bir kafedeki rehin alındı. İddiaya göre bir adam kapanış saatinde silah ve patlayıcılarla kafeye girdi ve burayı havaya uçurmakla tehdit etti. Polis Ede kasabasındaki bir kafede birkaç kişinin rehin alındığını, bölgedeki evlerin boşaltıldığını ve şehir merkezinin kapatıldığını söyledi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz İran İslam Cumhuriyeti Günü hakkında. Ferverdin 1358 Yevmullah Günü sadece İran İslam Cumhuriyeti takviminde değil, aynı zamanda mazlum ve kurtuluş hareketleriyle zulme, sömürgeciliğe karşı mücadele eden milletler için de büyük bir gündür. İslam devriminin zaferinden bir aydan biraz daha fazla bir süre sonra İran'ın Müslüman halkı tarihi bir referanduma katılarak İran'ın bölge ve coğrafyasında İslam Cumhuriyeti'nin kutsal sisteminin kurulmasına evet dedi ve İslam devrimini dönüştürdü. İslami bir sisteme geçerek İran'ın adını dünyaya duyurma yolunda büyük bir adım attılar. Her yıl 12 Ferverdin insanlık tarihinin en büyük ve önemli referandumlarından birinin yapıldığı ve İran'ın devrimci halkının yaklaşık %99 oranında İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşuna evet oyu verdiğinin hatırlatıcısıdır. Dolayısıyla İslam Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 12 Ferverdin sadece İran halkı için değil, özgür halklar için de İslam devriminin en kalıcı ve unutulmaz günlerinden biridir. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni 12 Ferverdin'i anlatarak bu günün İslam hükümetinin ilk günü ve Allah'ın günü olduğunu, İran halkının ilahi ayetlere uyduğu gün olduğunu söyledi ve İslam'ı yeniden canlandırdı. Dolayısıyla Yevmullah günü 12 Ferverdin sadece İran için değil aynı zamanda İslam devrimi aşıkları için de insanlık tarihinin en önemli ve belirleyici anlarından biridir. Ve bugün milletin iradesinin netleştiği gündür. İmam Hümeyni'nin önderliğinde kendi kaderini tayin edecek ve İran üzerindeki her türlü yabancı hakimiyeti ortadan kaldıracaktı. Siyasi konularda uzman olan Ali Şerif'in ya bu konuda şöyle diyor. 12 Ferverdin o zamanın sömürgeciliğinin ve sultacılığın aşıldığı günün bir hatırlatıcısıdır. Bugün bir düşmana karşı mücadele eden halkın şan ve şeref günüdür. Elleri boş ama bir bilge adamın kapsamlı ve kararlı liderliğine sahip olan düzen, benzeri görülmemiş bir tarihi referanduma katılarak kutsal İslam sisteminin kurulması taleplerini açıkça onayladılar. İran İslam Cumhuriyeti dini demokrasiye dayalı İslami sistem, milletin %98,2'sinin oyu ile kurulmuştur. Aslında 12 Ferberdin ve İslam Cumhuriyeti günündeki referandum, siyasi bağımsızlık ve her türlü sömürgeci ve istikbar düzenden kurtulmak isteyen dindar İran halkının yıllar süren mücadelesinin sonucuydu. Yeni yeşeren ama kararlı bir fidan olan İslam Cumhuriyeti, düşmanların sürekli komplolarına rağmen giderek coğrafi sınırların ötesine geçerek, başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere baskıcı sisteminden kurtulmak isteyen milletler için bir umut ışığı haline geldi. Antiimperyalist ayaklanmaların devam etmesi, direniş cephesinin oluşması ve güçlenmesi İslam devriminin kültürel alanının tüm dünyaya genişlemesinin sonucudur. Dolayısıyla Hicri Şemsi 12 Ferverdin, İslam İnkılabı'nın zaferi, zorba düzenin İslam Cumhuriyeti'ne dönüşmesi ve İran'da siyasi bağımsızlığın elde edilmesi günü olduğunu söylemek mümkündür. Hüküm süren baskı sistemini boş ellerle yenmek artık bu tür insanlar İran'da Siyonist işgale karşı İslam devrinin doğuşu olan direniş ekseninden gururla söz ediliyor. Her ne kadar İran coğrafyasında 12 Ferverdin'de yapılan referandumla İslam devrimi görkemli başarı elde ettiği bir dönemde, 40 yılı aşkın bir sürenin ardından dünyadaki mazlumların haklarının yerine getirilmesine yardımcı olan bir umut ışığına dönüşmüştür. Artık sadece gücün kutbu değil, eşitliğin de kutbu oldu. Bölgesel ve küresel bir denklem haline geldi. Değerli dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz muhterem dinleyiciler. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, içinde bulunduğumuz bu matem günleri ve İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadeti münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Murtaza Turabi'nin görüşlerini dinliyorsunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ali Emirül Mu'minin Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü tüm mümin kardeşlere tasliyet arz ediyorum. Nakle göre Ali aleyhissalatü vesselam mübarek Ramazan ayının 19. gecesi Kufe Camii'nde ibadet ederken, namaz kılarken İbn-i Mülcem lanetullahi aleyhin vurduğu kılıç darbesiyle aldığı yara sonucu 2 gün sonra, yani Ramazan'ın 21. günü şehit olmuşlardır. Bu münasebet dolayısıyla tüm mümin kardeşlere tasliyet arz ediyorum. Nakledilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Ramazan ayının hakkında okuduğu bir hutbede mübarek Ramazan ayının özelliklerini beyan buyurarak şöyle buyuruyor: Ey Allah'ın kulları, Allah'ın ayı bereket, mağfiret ve rahmet ile size yönelmiştir. Ve Resulullah bu hutbesinde bu mübarek aydaki yapılacak amellere değiniyor. Bu mübarek ayın faziletlerini beyan ediyor ve sonra şöyle buyuruyor: Onun size kapanmamasına, yüzünüze kapanmamasına çalışın. Cehennemin kapıları kapalıdır. Onun kendi yüzünüze açılmamasına çalışın. Nakle göre Ali aleyhisselam buyuruyor ki ben kalktım ve arz ettim ya Resulallah, bu ayda en faziletli amel hangi ameldir? Resulullah buyurdu ki ey Ebel Hasan, bu ayda en faziletli amel Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır. Sonra Resulullah ağlamaya başladı. Ya Resulallah arz ettim, niçin ağlıyorsun? Buyurdu ki ey Ali, bu ayda senin başına gelecek olaydan dolayı ağlıyorum. Sanki ben görüyorum ki sen Rabbine namaz kıldığın halde ilk ve son dönem insanların en kötüsü Semud kavminin devesini öldürenin kardeşi yani İbn-i Mülcem hareket ediyor ve senin başına kılıç darbesi indiriyor. Öyle bir darbe ki başından akan kan sonucu senin sakalın kanına boyanıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam diyor ki ben arz ettim ya Resulallah o zaman benim dinim sağlam mıdır? Resulullah buyurdu evet o zaman senin dinin sağlamdır. Sonra Resulullah şöyle devam etti. Ey Ali kim seni öldürse beni öldürmüştür. Kim sana düşman olsa bana düşman olmuştur. Sana sebbeden bana sebbetmiştir. Çünkü sen benim canım gibisin. Senin ruhun benim ruhumdandır ve toprağın benim toprağımdandır. Ey Ali, sen benim vasimsin ve evlatlarımın babasısın ve kızımın eşisin ve ümmetim içerisinde hayatımda ve ölümümden sonra benim halifemsin. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'nin şehit olacağını bildirmesi ve bu olay için ağlaması, teessüfünü bildirmesi, Resulullah'ın hayatındaki Ali aleyhisselamla ilgili ilginç görünümlerden bir görünümdür. Böyle tabir etmek mümkündür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki iki iş için mebus olmuştur, görevlendirilmiştir Allah Teala tarafından. Biri dinin hükümlerini açıklamak, helalı, haramı, namazı, orucu, zekatı, haccı ve cihadı beyan etmek ve diğeri ise Ali aleyhisselamı eğitmek ve onun makamını insanlara bildirmek ve onu insanlara tanıtmak. Resulullah 23 yıl boyunca nasıl namazı, orucu, zekatı, haccı ve diğer ehkamı halka açıkladıysa, onları tevhide, nübüvvete davet ettiyse, bunlarla birlikte sürekli ve aralıksız olarak Ali aleyhisselam insanlara tanıttı. Onun makamını vurguladı, onun yüceliğini insanlara bildirdi. Tebliğini başlattığı ilk gün ki ilan ettiği ilk gün akrabalarını toplayıp buyurdu ki kim bana ilk iman eden olsa o benim vasimdir ve halifemdir. Ali aleyhisselam imanını ilan edince buyurdu ki ey Ali sen benim vasim ve halifemsin. Bu tebliğini başlattığı İslam'ı ilan ettiği akrabalarını davet ettiği ilk başlangıcıydı ve sonra 23 yıl sonra da Gadir-i Hum'da o kalabalığın önünde buyurdu ki ben ölümüm yakındır. Ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Ben kimin önderi isem Ali de onun önderidir. Bu 23 yılın başlangıç ve son noktasındaki bu iki olaya işaret ettik. Bu iki olay arasındaki bulunan 23 yıl zarfında da Resulullah her fırsatta halkı topluca ve kişiler olarak, fertler olarak muhatap almış, sahabileri muhatap almış ve Ali Aleyhisselam'ın makamını açıklamıştır. Resulullah'ın onun için de Hazreti Ali Aleyhisselam'ın makamını tanımak için Resulullah'a müracaat etmek gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben Allah tarafından eğitilmişim ve Ali de benim tarafımdan eğitilmiştir. Ve yine buyuruyor ki beni Allah ve Ali'den başka kimse hakkımca tanımadı ve Ali de benden ve Allah'tan başka kimse hakkımca tanımadı. Onun için Ali aleyhisselamı tanımak için Resulullah'a müracaat etmemiz gerekir. Resulullah onu nasıl tanıtmıştır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ali aleyhisselam hakkındaki buyurduğu özlü cümlelerden biri şu cümledir. Bu hadisi hem ehli sünnet müteber kaynaklarında nakleder ve sahih olduğunu ikrar eder hem Şii alimleri. Buyuruyor ki Aliyun me'el Kur'an vel Kur'anu me'eh la yeftergan hatta yerida aley alel havz. Yani Ali Kur'an ile birliktedir ve Kur'an da Ali ile birliktedir. Bu ikisi havuzda bana kavuşuncaya kadar havuza kavuşuncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar. Evet, bu cümle üzerinde düşündüğümüzde Ali aleyhisselamın makamının yüceliğinin birçok yönleri açıklık kazanır. Kur'an-ı Kerim bir kitaptır ki bütün ilimler onun içerisindedir. Her yaş ve kuru, yere düşen her yaprak tanesinin bilgisi, vuku bulan her olayın bilgisi Kur'an-ı Kerim'dedir. Bu bilgilerin hepsi Ali aleyhisselamın kalbindedir. Çünkü Kur'an Ali iledir ve Ali Kur'an iledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdular ki ben ilmin, ben hikmetin şehriyim ve Ali de onun kapısıdır. Evet, ilim yönünden sahabenin içerisinde en üstün makama sahip olan Ali aleyhisselamdır. Şu noktaya da işaret etmemiz gerekir ki Kur'an mantığında üstünlük ölçüsü ilimdir. Bakın Hazreti Adem aleyhisselamın kıssasında Allah Teala Hazreti Adem aleyhisselamı halife olarak yeryüzünde kıldıklarında ve onu meleklerden üstün kıldıklarında, meleklerin ona boyun eğmesini, baş eğmesini, secde etmesini emrettiklerinde bunun delili olarak Hazreti Adem'in ilmine işaret ediyor. Buyuruyor ki çünkü Adem aleyhisselama biz ilim verdik ve ilim onun yeryüzünde halife olmasının delili ve gerekçesidir. Evet, Ali aleyhisselam bütün eshabtan ilimde en üstünüydü. Çünkü bütün eshab ona dinin hükümlerini öğrenmek için başvururlardı. Hatta birinci, ikinci, üçüncü halife defalarca İslam'ın hükümlerini öğrenmek için Ali aleyhisselama başvurmuşlar. İkinci halifenin eğer Ali olmasaydı Ömer helak olurdu dediği herkese bilinen bir cümledir. Farabi, bu büyük filozof bu konuya işaretle diyor ki herkesin ona mühtaç olması, yani bütün sahabilerin Ali'nin ilmine muhtaç olması ve Ali'nin onlardan, herkesten müstağni bulunuşu, ihtiyatsız oluşu delildir şuna ki Ali herkesin imamıdır. Evet, Farabi ilmi üstünlüğü onun imametinin delili biliyor. İbn Abbas, bu büyük sahabi, büyük müfessir, İmam-ı Müfessirin, müfessirlerin önderi diyor ki benim ve diğer ashabın ilmi Ali'nin ilmine nazaran aynen bir damla misalıdır yedi denizin karşısında. Yani bizim ilmimiz bir zerreciktir. Bu bir vakıiyettir, bir gerçektir. Bazı büyüklerin de buyurdukları şekilde biz herhangi bağnazlıktan uzak olarak da düşünsek, herhangi taassubu göz önünde bulundurmadan bir insan düşünecek olsa, bütün sahabiler, yüz bine aşkın sahabi vardır. Bunların isimleri kayıtlıdır, eserleri kayıtlıdır. Bunlardan kalan eserleri bir araya toplayalım, terazinin bir tarafına bırakalım ve Ali'den gelen ilmi, Nehzül Belaga'yı da bir tarafa bırakalım. Göreceğiz ki sahabeden, o yüz bin sahabeden, bütün eshaptan elde olan ilim, Ali'nin ilmi karşısında bir zerrecik misalıdır. Hatta ondan belki daha küçüktür. Evet, Kur'an Resulullah'ın mucizesidir. Allah'ın son kitabıdır. Nehzül Belaga da eğer tabir caizse Ali'nin mucizesidir. Ve yaşayan bir mucizedir. Bütün insanlık alemi bu mucizeden, bu ilahi ilim kaynağından istifade edebilirler. Bu kaynak kin Resulullah'tan alınmıştır. Ali aleyhisselam onu Resulullah'tan almıştır. Ve Resulullah Allah'tan almıştır. Ali aleyhisselamın çeşitli yönlerden üstünlüğünü açıklamak mümkündür. Biz söz uzamasın diye bu kadarıyla yetiniyoruz ve şöyle diyoruz: Allah'ın selamı olsun Ali aleyhisselama. O gün için dünyaya geldi ve öyle dünyaya geliş için onun bir benzeri ve eşi yok idi. Beytullah'ta dünyaya geldi. Ondan önce ve ondan sonra kimse bu şerefe nail olmadı Kabe'de dünyaya gelmek. Ve Allah'ın selamı olsun ona o gün için mihrapta, mescitte, yine Allah'ın evinde Allah'a kavuştu. Allah'ın selamı olsun ona dünya ve ahirette ve meb'us olacağı gün. Velhamdülillah Rabbil Alemin.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alemi Sayın Şeyh Murteza Turabi'nin görüşlerini İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü özel programı.
Gece yarısı gelip çatmıştı. Gecenin ıssızlığı ve sessizliğinde vakurlu adımlarla ilerliyordu. Omuzladığı yük her zamanki gibi ağırlıktan nefes kesiyordu. İki yetim çocuğun yaşadığı evin kapısına dayandı. Defalarca erkek çocuklarını sırtına bindirmiş ve taşımıştı. Onların sevinç çığlıkları atmasına sebep olmuştu. Yetim çocukların evlerinin kapısının önüne birkaç günlük azıklarını bırakıp kapıyı çaldıktan sonra uzaklaştı. Cüzdanlı bir ihtiyarı hatırlayarak hızlandı. Şehrin dışındaki bir harabede ihtiyar adam onu bekliyordu. Bu cüzamlı adamın Ali'den başka dostu kalmamıştı. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam sakin bir şekilde harabeye doğru ilerleyip ihtiyar adamın azığını verdi. İmam Ali Aleyhisselam daha sonra cüzamlı adamdan af diledi. Adamın gözyaşları akmaya başladı. "Niçin benden af diliyorsun?" diye sordu. İmam Ali Aleyhisselam hiçbir şey söylemeden uzaklaştı. Gece yarısı bizzat kendi elleriyle ağaçlarını ekip kurduğu hurmalıktan geçti. Derin bir özlem vücudunu sarmıştı. Buluşma anı gelip çatmıştı. Camiye girdi, uyuyanları uyandırdı. Herkesi namaz kılmakla, Allah'la ünsiyetin lezzetini tatmaya çağırdı. Sabah ezanı anları yaklaştıkça onun duyguları daha farklı hale geliyordu. Kendi kendine söylendi. Dostla buluşma anı yaklaşıyor. Sabah namazının ilk rekatını ilahi aşkla kıldı. Secdeden başını kaldırınca İbn-i Mülcem'in zehirli kılıcı mübarek başına indi. Mihrap pak kana bulandı. Ali aleyhisselam çığlığı semayı sardı. Kabe'nin Allah'ına andolsun ki kurtuldum diye haykırdı. Haber hızlıca yayıldı. Kufe halkı telaş içinde camiye doğru koştular. Fakat Ali aleyhisselam büyük bir huzur ve güven içinde Peygamber Efendimizin şu sözünü hatırladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Canım Ali, toplumun en acımasız kimseleri sana darbe indirip yüz ve sakalını kanına boyayacaktır. Evvelin evveli Muhammed Ali, zahir batın Kerem Şahı Merdan'ın, tenimiz Muhammed, canımız Ali, cümle şad-ı hurrem, şahı merdan. Hak belasın versin Mülcem oğlunun, hançer ile kanın saçtı Ali'nin, terk eyledi Bağdat gibi şarını, ecel burcu boynun büktü Ali'nin.
Resulullah'ın tartışılmaz hak halefi ve tevhid-i hükümetin en öncü rehberi olan Hazreti İmam Ali Aleyhisselam, Hicri Kameri, Ramazan ayının 21. gününde Kufe şehrinde şehit düştü. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam, insanlığın en büyük hamisi, Müslümanların en vefalı dostu, Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin en gözde kardeşi ve sahabesiydi. İmam Ali Aleyhisselam'ın imamet ve hilafeti tarihinden yaklaşık 1400 sene geçtiği halde, onun söz ve tavsiyeleri, fetva ve hükümleri, rahmet yağmuru gibi İslam alemiyle insanlığa ışık tutmaktadır. Şu dünyada benim gönül verdiğim birisi Muhammed, diğeri ise Ali. Adına, şanına kurban olduğum birisi Muhammed, diğeri ise Ali.
Lübnanlı Hristiyan düşünür, araştırmacı ve yazar George Gerdak, İmam Ali ve İnsani Adaletin Sesi adlı 5 ciltli kitabında Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın dünya görüşü, inanç sistemi ve adaletini anlatıyor. Dünya Müslümanları ve düşünürleri arasında büyük bir itibar ve değere sahip olan bu Hristiyan düşünür ve yazar, birkaç gazeteci yazarla yaptığı söyleşide Ali Aleyhisselam'a duyduğu aşk ve sevgisini şu şekilde izah ediyor.
Coşkulu ve neşeli bir çocuktum. Ebedi eserlere büyük ilgi gösterirdim. Her gün okuldan çıkıp kaçardım ve bulduğum bir kitapla bir çeşme başına sığınırdım. Okul müdürü ve öğretmenleri ailemi çağırıp yaptıklarıma itiraz ederlerdi. Sadece kardeşim Fuat yaptıklarımızı desteklerdi. Kardeşim şair ve düşünür biriydi. Ona göre ben okul dışında daha fazla şeyler öğrenebilirdim. Bir gün Fuat kalın bir kitabı bana hediye edip dedi ki, Arap edebiyatının tümü bu kitapta özetlenmiştir. İşte bu kitap Nehcül Belâ'ydı. Ben o çeşme başına gidip sırtımı kayalığa dayayıp Hazreti Ali'nin Nehcül Belâ'sındaki tatlı ve veciz sözleri denizinde gark oldu.
George Jordak ayrıca diyor ki, ben ve ailem Hristiyan olup Hristiyan mahallesinde oturuyorduk. O ana kadar Ali Aleyhisselam'ı tanımıyordum. Fakat Nehcül Belâgayı okuyarak İmam Ali'nin edebiyatının tutkunu oldum. Üniversiteyi kazandığımda eş zamanda Arap edebiyatı ve felsefesi dalında eğitim gördüm. Bu iki branşta yeniden edebiyat ve felsefe alanında büyük bir şahsiyet sayılan İmam Ali ile karşılaştım. Bu yüzden yetkin ve gözde bir kişiliğe sahip olan İmam Ali hakkında ayrıntılı bilgiler toplamaya karar verdim. Nitekim İmam Ali hakkında yazılan birçok kitap okudum fakat pek ikna olamadım. Çünkü Ali'nin parlak çehresi tam olarak keşfedilip anlatılmamıştı. O kitapların yazarları Ali'nin yöneticilik boyutunu algılayabilmişlerdi fakat onun insani çehresini tespit edememişlerdi. Bu yüzden Ali'nin parlak, değerli şahsiyetinin derinliklerine inmeye çalıştım. Bu amaç doğrultusunda yeniden Güney Lübnan'daki mahallemizde bulunan çeşme başına geri döndüm.
George Gerdak yaptığı araştırma ve tespitlerden sonra İmam Ali Aleyhisselam'ın çehresini şu şekilde tanımlıyor. Eğer bir havuzu dalgalandırmak isterseniz el hareketiyle bu işi gerçekleştirebilirsiniz. Fakat büyük bir havuzu dalgalandırmak isterseniz, büyük bir taşı onun ortasına atmalısınız. Eğer denizi dalgalandırmak isterseniz, büyük bir dağı denize indirmeniz gerekiyor. Fakat engin ve geniş bir okyanusu hiçbir şeyle dalgalandıramazsınız. İşte bu okyanus Ali'dir. Mazlumun ahu figanı ve gece yarısında Yüce Allah korkusundan başka, hiçbir şey Hazreti Ali Aleyhisselam'ın varlığını ve kalbini dalgalandıramaz.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tarihin baş tacı ve parlak şahsiyeti olmasına sebep olan şey, Emirül Mü'minin Ali Aleyhisselam'ın kişiliğinde saklı çelişik özelliklerin vahdet ve uyum içinde bir arada bulunmasıdır. İmam Ali Aleyhisselam'ın öz vücudundaki görünüşte çelişik ve tezat dolu özellikler güzelim ve gözde bir şahsiyeti yaratmıştır. İmam Ali'nin düşünce ve inanç yapısıyla hükümet programları, onun halka duyduğu eşsiz aşk ve sevgi lafta değil, özde bütünleşmiştir. Bu yüzden İmam Ali'nin gazve ve seriyeleri, öğretileri ve adaleti, düşünce ve eylemleri, yüksek aşk ve mantıkı, doğal, şeffaf ve açık bir bütün olarak gönülleri etkileyip ferahlatır ve akılları aydınlatır. İmam Ali Aleyhisselam halka insan olarak değer verdiği, hayvanların mahrum bırakıldıkları marifet ve irfanla donatıldıklarının bilincinde olduğu için insanlığı ilim ve öz bilince çağırıyordu. Onun muhatabı ayrım gözetmeksizin hem yetki sahibi hem de sıradan bir insandır. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Ey insan! Senin hayır ve menfaatlerin biriken yüksek servet ve kalabalık evlat sayısında değil, yüksek ilim ve bilincinde saklıdır."
Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Ali ilim kapısı ve en bilge insandır. İmam Ali Aleyhisselam ilim definelerini halkın inisiyatifine bırakmaya büyük özen gösterirdi. Halkı bilmediklerini kendine sormaya çağırırdı. Çünkü yeryüzü ve semanın yollarını iyi biliyordu. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam, ilim ve kültür öğrenmek için çalışan, cahil ve bilgisiz bir insana alim biri gibi nitelendirirdi. Fakat fikri donukluk yaşayan alim ve bilgini cahil ve bilgisiz biri olarak tanımlardı. Yiğit ve korkusuz bir insan olan İmam Ali Aleyhisselam'ın büyük hareketleri ve fedakarlığı sonucu İslam ve Müslümanlar büyük zafer ve başarılar kazandı. Fakat bu yiğit ve yüce insanın kalbinde intikam duygusuna yer yoktu. Nitekim Emirül Müminin dost ve yakınlarına affetme ahlakıyla donanma tavsiyesinde bulunup şöyle buyuruyor: "Serverlik ve büyüklük intikam almakla elde edilemez. Bir taraf yok edilmedikçe diğer tarafın kurtulması da söz konusu olmayan savaş alanında bile İmam Ali Aleyhisselam affı, zaferin zekatı sayıp şöyle buyurur: "Düşmanına da iyilik yap, çünkü en tatlı zafer budur."
İmam Ali Aleyhisselam hayatı boyunca emin olan ve verdiği sözü tutan, ahde vefa gösteren biriydi. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam, Cemel Savaşı'nda kendisine karşı kılıç çeken ve savaş ilan edenleri kesin yenilgiye uğrattıktan sonra büyük bir olgunlukla affetti. Sıffin Savaşı'nda da İmam Ali ile ordusuna karşı suları kapatan Muaviye ordusunu yenilgiye uğrattıktan sonra affedip suyu düşman ordusuna açtı. Nihayet İmam Ali Aleyhisselam kanı döküldüğünde tek kaygı duyduğu şey katili İbn-i Mülcem'e karşı kötü davranılmamasıydı. Nitekim oğlu İmam Hasan'a buyurdu ki: "Katil azarlanmasın ve hakları çiğnenmesin, fakat kısası yapılsın." İmam Ali Aleyhisselam kamil bir insandı. Rus tarihçi Petrosevski'nin deyimiyle Ali öz itibarıyla İslam'a ve peygamberine koşulsuz inanan, onlara sarsılmaz aşk duyan dindar silahşör biriydi. İmam Ali doğru sözlü, doğru amel sahibi, sadakatli ve iffetli biriydi. Evliya Allah'ın en mükemmel örneğiydi. Amerikalı tarihçi Will Durant şöyle diyor. Ali, Allah yolunda takva, tevazu, ihlas, adaletin en seçkin örneğiydi. O güzel yüzlü, güzel huylu, düşünür, bilgin ve ahde vefaya bağlıydı. Alim ah eyledi, eridi sızdı. Kamberde eyledi, ayrılık sezdi. Oğlu İmam Hasan tabutu düzdü. Tabutu misamber koktu Ali'nin. Batı Asya'daki tek demokrasi İsrail mi? Önceki bölümlerde Filistin'e dair Siyonizmi yarattığı 6 eski efsaneyi tartışmıştık. 6 efsanenin tamamını eksiksiz olarak ele aldık ve bunları tarihsel gerçeklere dayanarak reddettik. Bugünkü ve bir sonraki sohbetlerimizde ise Siyonizmin hali hazırdaki 3 efsanesinden bahsedeceğiz. Irkçı İsrail'in Filistin, İşgal ve gaspını meşrulaştırmak için uydurduğu efsaneler. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar değerli dinleyicilerimiz. İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli podcastimizin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İlan Pape kitabının 7. bölümünde Siyonizmin çağdaş uydurma efsanelerinden birine işaret ediyor. Bu efsaneye göre İsrail Batı Asya'daki tek demokrasidir. Pape birçok İsrail'in ve destekçisinin gözünde İsrail'in ılımlı demokratik bir ülke olduğunu ve İsrail'in komşularıyla barış arayışında olduğunu belirtiyor. Kimileri de eğer bu demokratik ülkede bir şeyler ters gidiyorsa bunun 1967 savaşından kaynaklandığını düşünüyor. Bu asılsız ve sahte efsane ne yazık ki bazı araştırmacılar tarafından bile propagandası yapılan ancak hiçbir tarihsel ve doğru temeli olmayan bir konudur. 1967 yılından önce İsrail'i demokratik bir ülke olarak görmek mümkün değildi. Bundan önceki sohbetlerimizde de belirtildiği gibi İsrail, Filistin halkını askeri yönetim altına almıştı. İsrailler Filistinlerin temel ve sivil haklarını hiçe sayıyor, insanların evlerini, mahallelerini yıkıyor, Filistinlileri istedikleri zaman haklarında kesinleşen hiçbir suç olmasa dahi hapse atabiliyor. İsrail askerleri mahkeme kararı olmaksızın Filistinlerin evlerini yıkmaya, onları saatlerce kontrol noktalarında tutmaya ve hapse atmaya karar verse bile Filistinlerin ellerinden hiçbir şey gelmiyor veya herhangi bir girişimde bulunamıyorlar. Tüm bu davranışlar İsrail'in kuruluşunun ilk yıllarından itibaren başlamıştır. İsrailliler Filistin halkını evlerinden ve şehirlerinden sürdü. Birçoğunu öldürdü, yaraladı. Kırsal bölgelerde durum çok daha vahimdi. Siyonist rejim güçleri oradaki verimli topraklara göz dikmişti. Hatta birçok köylüyü sadece 2 haftalığına evlerini terk etmeleri için kandırdılar. Ordunun eğitim ve öğretim için topraklarına ihtiyaç olduğunu iddia ettiler. Fakat geri döndüklerinde köylerinin tamamen ortadan kaybolduğu ya da başka insanlara verildiğine şahit oldular. Bu askeri terörizm durumunun açık bir örneğini Ekim 1956'da Kefer Kasım katliamında görmek mümkün. Kefer Kasım köyünde İsrail ordusu tarafından 49 masum Filistinli şehit edildi. İsrail yetkilileri bu kişilerin sıkı yönetim veya sokağa çıkma yasağı kurallarını ihlal ettiğini iddia ettiler. Ve ordu güçlerinin onları vurarak öldürmelerine neden olduğunu belirttiler. Ancak gerçekler çok farklıydı. Zira o dönemde sıkı yönetim ilanından haberleri bile yoktu. Daha sonra belgeler İsrail'in Filistinleri tüm bölgeden temizlemek amacıyla büyük bir çaba başlattığını ortaya koydu. Hatta pek çok araştırmacı bugün 1956 katliamının bölge halkını korkup korkmadığını anlamak için yapıldığını biliyor. Bu, İsrail ordusunun işgal altındaki topraklarda kınamayla karşılaşmadan insan öldürmesine izin verilmesinin binlerce nedeninin sadece biri sayılır. Yapısal baskı sadece cinayet gibi olaylarla kendini göstermiyor. En kötü vahşet İsrail rejiminin günlük ve yönetimsel davranışlarında görülüyordu. İsrail'in işgal altındaki topraklarındaki Filistinliler hala 1967 yılı öncesi döneme dair birçok şeyi söylemiyorlar. O döneme ait belgeler de yaşananların tamamını göstermiyor. Şaşkınlık içinde askeri yönetimin gölgesindeki yaşamın izlerini şiirde görüyoruz. Nathan Alterman kendi kuşağının en ünlü ve en önemli şairlerindendi. Alterman'ın okuduğu veya duyduğu olaylar hakkında yazdığı 7. Kol adlı haftalık bir köşesi vardı. Sözlerini şiir şeklinde ifade ederdi. Bir şiirinde şöyle yazıyor. Haber manşetleri 2 gün boyunca kısa süreliğine ortaya çıktı. Sonra ortadan kayboldu. Kimse umursamıyor ve kimse bilmiyor gibi. Çok uzak bir köy olan Umulfahm'da. Yerli çocuklar çamurda oynuyorlardı. Ve askerlerden biri, sözde cesur asker, çocuklardan birinden şüpheleniyor gibiydi. Ve ona bağırdı, dur, bu bir emirdir. Emir, emir emirdir. Ama aptal çocuk buna uymadı. Koştu. Bu yüzden sözde cesur görünümlü askerimizin de çocuğu vurup öldürmesi şaşırtıcı değil. Ve kimse bu konu hakkında tek bir şey söylemedi. Ateman şiirinde bu kez de Filistinli bir hasta anneden bahsetti. Irkçı rejimi hasta anneyi hiçbir açıklama yapmadan Ürdün Nehri'nin batı yakasına gönderdi. Kadın geri dönmeye çalışmak isteyince de küçük çocuklarını tutuklayarak hapse attılar. Alteman şunları yazdı. Yazar yanlışlıkla bu hikayenin ya reddedileceğini ya da bir açıklama yapılacağını tahmin etmişti. Fakat hiçbir şey olmadı. Kimsenin ağzından tek bir kelime dahi çıkmadı. Rejimin 1967'den önce demokratik bir ülke olmadığına dair pek çok kanıt bulunmaktadır. İsrail, mahsullerini ve hayvanlarını geri almaya çalışan yerinden edinmiş insanlara karşı öldürmek için ateş etme politikası benimsemişti. Mutluluk sarhoşluğuna kapılan İsrail güçleri, 1948 ila 1967 yıllar arasında binlerce masum Filistinliyi haklarında hiçbir suç olmaksızın keyfi bir şekilde katletmiştir. Bir ülkede demokrasinin ölçüsü o ülkenin orada yaşayan azınlıklara karşı gösterdiği hoşgörünün ölçüsüdür. Bu bağlamda İsrail'in derecesi gerçek demokrasi denilebilecek olanın çok çok altında bulunmaktadır. Örneğin İsrail yeni toprakları işgal ettikten sonra yeni yasalar çıkardı. Mesela vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin kanunlar, mülkiyete ilişkin kanunlar ve bunlardan en önemlisi de geri dönüş kanunu. Geri dönüş yasası dünya çapındaki her Yahudi'ye otomatik olarak İsrail vatandaşlığı veriyor. Bu yasa açıkça antidemokratiktir. Çünkü bu Filistinlilerin geri dönüş haklarının tamamen reddedilmesi demektir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1948 yılında aldığı 194 sayılı kararla uluslararası düzeyde tanınan bir hak. İsrail'in Filistin halkının kendi topraklarına dönme hakkını tanımaması ve aynı hakkı Filistin topraklarıyla hiçbir alakası olmayan başkalarına vermesi en demokratik olmayan davranıştı aslında. Toprak meselesine ilişkin bütçe politikaları incelenerek İsrail'in antidemokratik yapısı kanıtlanabilir. Bugün toprakların %90'ından fazlası, yani Filistin'in tamamı Yahudi Ulusal Fonu'nun elinde bulunmaktadır. Arazi sahiplerinin Yahudi olmayan vatandaşlarla işlem yapmasına artık izin verilmiyor. Kamu arazileri ulusal projelerde öncelikli kullanım için tahsis ediliyor. Öte yandan Filistin şehirlerinin nüfusu 1948'den bu yana 3 katına çıkarmasına rağmen 1 kilometre dahi genişlememiş. Fakat Yahudi yerleşim birimlerine sürekli ekleme yapılmıştır. Vatandaşın nerede yaşayacağını seçme hakkına yönelik bu apaçık ihlal hala da devam ediyor. İsrail, kuruluşundan bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında birçok cinayet ve suç işledi. Irkçı rejim, Filistin'deki varlığının başlangıcından beri işgal altındaki topraklarda yaşayanlara karşı uygulanan tüm askeri sorunlar ve şiddetin yanı sıra insan haklarını da büyük çapta ihlal etmekte ısrar etti. Irkçı rejim, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raporunda kadın haklarının ihlali nedeniyle defalarca birinci sırada yer aldı. Ve dünyanın en büyük insan hakları ihlalcisi olarak gösterildi. İnsan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail'e karşı alınan kararlar, talepler, kınamalar, endişelerin dile getirilmesi ve üzüntülerin belirtilmesiyle insan hakları ihlallerinin derhal sonlandırılması yönündeki emirlerle doludur. Ancak insan hakları örgütlerinin bu ırk ayrımcılığına ve insan hakları ihlaline yönelik tüm çabaları tam bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Binaenaleyh çocuk katili rejim kendisini demokrasi olarak tanıtmayı dahi hayal edemiyor. Batı Asya'nın tek demokrasisi iddiasıyla milyonlarca Filistinlinin aşağılanmasını rutin bir gündelik eylem olarak düşünecek olursak, bu demokrasinin diktatörlüğün en kötü türü gibi davrandığını belirtmek gerek. Irkçı ve saldırgan rejimin hem diplomatik hem de akademik alanda cevabı bu tedbirlerin geçici olduğu yönündedir. Güya Filistinliler daha iyi davranırlarsa bu eylemler de değişecek. İşgal altındaki topraklarda araştırma yapacak biri olsa, İsrail'in bu iddialarının ne kadar komik ve saçma olduğunu hemen anlar. 1967'de Siyonist rejim Batı Şeria ve Gazze şeridini İsrail toprağının doğal bir parçası olarak görüyordu. Bu davranışı o günden beri hala sürüyor. İsrail'deki tartışmalar sürekli işgalin ve gaspın haklılığı veya haksızlığı değil, nasıl sağlanacağı üzerine olmuştur. Herhangi bir sömürge projesinin ihtiyaç duyduğu ilk şey topraktır. İşgal altındaki topraklarda toprak ancak geniş çaplı kamulaştırma ve araziye el konulması, insanların nesiller boyunca yaşadıkları yerlerden tahliye edilmesi ve yaşam koşullarının zor olduğu kuşatılmış bölgelere hapsedilmesi yoluyla kullanılabilir hale geldi. İsrail'in Yahudileştirme politikası Filistin köylerini diğer köylerden ayırıyordu. Köyler şehirlerden bölünmüş, hatta bazı durumlarda tek bir köy bile bölünmüş durumda. Bilim adamlarının afet coğrafyası dediği şey bu olsa gerek. Bu sorun artık bir çevre felaketi haline gelmiş bulunuyor. Filistin'in güzellikleri, manzaraları yok ediliyor, su kaynakları kurutuluyor vesaire. Daha da kötüsü, Siyonist yerleşimlerin inşası, evlerin yıkılmasına, antik anıtların ve Filistin dünya mirasının yok olmasına neden olmuştur. Böylece Filistin'in kadim kimliği ve turistik çekiciliği ve cazibeleri de kaybolmuştur. İsrail ordusu her yıl muhtelif bahanelerle binlerce Filistinlinin evini yerle bir ediyor. Saldırgan rejimin uyguladığı bir başka zulüm de evlere giden yolları kapatmaktı. Evinizin tüm kapı ve pencerelerinin çimento, harç ve taşla kapatıldığını ve evinize bir daha dönemediğinizi, o an yanınıza almayı unuttuğunuz herhangi bir şeyi, evinize dönüp alamadığınızı hayal edin. İlan Papi tarih kitaplarına ne kadar baktıysam, İsrail dışında hiç kimsenin bu kadar çirkin ve zalimce bir girişim ve yöntem kullandığına rastlamadım diyor. Bir diğer örnek ise, Malikane'nin işgali isimli plandı. Malikane'nin işgali vatanseverlerin Filistin halkını taciz etmek, mülklerini yok etmek için keyfi çeteler kurmasına olanak tanımıştı. Öyle ki 1980'lerde gerçek terörü kullandılar. Filistinli liderlere saldırmak, Kudüs'teki camileri havaya uçurmak, Filistinlilerin evlerine ve arabalarına hedefsizce rastgele bir şekilde ateş etmek. Gelen Pape yaklaşık 10 yıl önce yazdığı ve Filistin ve Gazze'deki bugünkü gelişmelerden habersiz olduğu kitabında, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin herhangi bir cezadan muaf olma potansiyeline sahip olarak Filistinlilere ve onların mülklerine zarar verdiğini ifade ediyor. Batı Şeria'ya saldırdılar. Gazze, Şeridi'de sakinlerine toplu cezalandırma uygulayan İsrail askerlerinin kuşatması altında bulunuyor. Vakfa göre 1967'den bu yana yaklaşık 15 bin Filistinli İsrail tarafından yasa dışı bir şekilde katledildi. Bunların 2000'i çocuklardan oluşmaktaydı. Elbette Pape kitabını bugün yazacak olsaydı, Gazze Savaşı'nda 22 binin üzerinde Filistinlinin şehit olduğu, 9 binden fazla çocuğun katledildiği, sahte İsrail rejiminin işlediği iğrenç suçlar listesine eklemesi gerekecekti. Pape, malikane işgalinin bir başka şeklinin de yargılama olmaksızın hapis cezası olduğunu belirtiyor. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki her 5 Filistinli'den birinin bu tür bir sorunla karşılaştığını söylüyor. Kimileri Amerika'nın davranışının İsrail'in davranışından daha kötü olduğuna inanıyor. Bu karşılaştırmada Amerikalıların en kötü davranışı, 2. Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce Japon vatandaşın yargılanmadan hapsedilmesiydi. Fakat Amerikalıların davranışları her ne kadar kötü olsa da şunu bilmeliyiz ki, bu rakamların hiçbiri İsrail'in baskıcı politikaları sonucunda böyle bir süreci yaşayan Filistinlilerin sayısıyla mukayese dahi edilemeyecekti. Genç, yaşlı, kadın erkek demeden uzun süre yargısız bir şekilde hapsedilmesi. Yargılamasız hapis cezası kişiye birçok psikolojik zarar verir. Kişinin neyle suçlandığını bilmemesi, avukatının olmaması, ailesiyle görüşememesi gibi. Middle East Monitor'da işkenceye ilişkin bir rapor yayınladı. İlan Pape bu rapor atıfta bulunurken, bu raporda İsraillilerin Filistinlilere işkence yapmak için kullandığı 200 yöntemin anlatıldığını söylüyor. İşkence yöntemleri arasında dayak, günlerce bir kapıya veya sandalyeye zincirleme, üzerine soğuk su veya sıcak su dökme, parmakların zıt taraflarına bastırılması gibi daha birçok işkence türleri bulunmaktadır. Pape açıklamalarının sonunda cani rejimin aydınlanmış işgaline meydan okuma gereklerine vurgu yaparken ıkçı İsrail'in demokratik olma iddialarının da çok komik olduğunu, bu girişimin bu rejimin kurnazlığını ve siyasi çelişkilerini ortaya koyduğunu belirtiyor. Değerli dinleyiciler, İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli podcast'in bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcur Belaga öğütleri. Nehcur Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur: Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur: Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edip.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي